Ayrım 17, sayfa 249. Yaratım panosu egzersizi. Bu, eski bir teknik olmasına rağmen doğruluğu modern bilim tarafından daha yeni ispatlandı. Ana prensip şu: beyin için sizin gördüğünüz imajlarla kafanızda canlandırdığınız imajlar aslında aynı etkiyi yaratıyor. Yani beyin aradaki farkı anlamıyor. Yapılan testi daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Bir grup atlet önce koşu bandının üzerinde koşarken bütün beyin fonksiyonları ölçülüyor. Beyinlerinin farklı bölgelerinde oluşan bütün değişimler kaydediliyor. Ardından aynı grup bu sefer rahat bir şekilde dinlenirken ama bütün ayrıntılarıyla koştuklarını hayal ederken ölçülüyor. İki aktivite arasında beyinde görülen değişiklikler tamamen aynı. Beyin aradaki farkı anlamıyor bile. Siz de bir yaratım panosu hazırladığınızda ya da buna benzer çalışmalar yaptığınızda beyninize yepyeni bir gerçekliği sanki hali hazırda olmuş gibi yutturabilirsiniz. Beyin bir kere inandığında ego da bundan etkilenecek. Böylece sizin yaratımınız çok daha kullanışlı hale gelecektir. Panonuzun hazırlanması son derece basit. İsterseniz internetten faydalanın. Eğer fotoğraflar üzerinde oynama yapabildiğiniz programlardan kullanabiliyorsanız bir harika. Hiçbirinden yararlanamıyorsanız alın elinize bir magazin ve başlayın sayfaları arasında gezmeye. Size hayallerinizi hatırlatan resimleri toplayın. Resimlerin neyi ifade ettiğini sizin çok iyi bilmeniz yeterli. Daha sonra bunları bir panonun üzerine yapıştırın. İsterseniz altlarına ne olduklarını, sizin gerçekliğinizde nasıl yerleri olduğunu yazabilirsiniz. Daha iyi anlayabilmeniz için size kendi panomdan bahsedeyim. İstediğim şeyler satın alınabilecek objelerse mutlaka resimlerini keser ve yapıştırırım. Altına büyük harflerle yeni arabam, yeni telefonum, yeni bilgisayarım gibi yazılar koyarım. Yok, satın alınabilecek objeler değil de mesleki başarılarsa bana istediğim başarıyı hatırlatacak resimler yaratırım. Örneğin bir magazin ödül alan bir sinema oyuncusundan bahsediyorsa isim kısmının üstüne kendi adımı yazar ve yapıştırırım. Böylece haber tamamen benim için yazılmış olur. Bir keresinde internet bankacılığında kullandığım banka hesabımı yazıcıdan çıkarttım. Üzerinde yazan miktarın sonuna 2-0 ekledim. Son derece güzel görünüyordu. Size cep telefonuyla ilgili olanı anlatmak istiyorum. Türkiye'ye geldiğimde Amerika'dan getirdiğim telefonu kullanamayacağımı fark ettim. Kırdırtmak gibi garip bir şey yaptırmamı önerdiler. Kırık telefonu ne yapayım dedim ve yenisini almaya karar verdim. Cep telefonu konusunda çok seçiciyimdir. Benim için kamerası, müzik çalması, video seyrettirmesi, bulaşık yıkayabilmesi hiç önemli değil. Ben telefonun tasarımına ve bilgisayarımla olan uyumuna bakarım. Bu beri midir, çeri midir her neyse bana çok itici ve kalın geliyor. Telefon cüzdanımdan bile kalın. Sonunda internette bulduğum sitelerden tasarımı çok hoşuma giden bir telefonu seçtim ve panomun üzerine yapıştırdım. Telefonla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Hangi marka olduğunu bile bilmiyordum. Sadece şekli hoşuma gitmişti. Elimde resim bir iki mağazaya sordum. Daha önce hiç görmemişlerdi. Ne olduğunu onlar da bilmiyordu. Resim uzun süre panomun üzerinde koca harflerle yeni telefonum yazarak durdu. Aradan sanırım 5 ay falan geçti. Bir gün arkadaşım ve menajerim Yasemin'le buluşmuş kahve içiyorduk. Telefonu çalmaya başladı ve elini çantasına atıp telefonunu çıkarttı. Gözlerime inanamadım. Benim panoma yapıştırdığım telefonun benzeri falan değil, aynısıydı. Telefon Türkiye'ye geleli daha bir hafta olmuştu. O telefonun buraya geleceğinden bile habersizdim. Tek bildiğim tasarımı hoşuma gitmişti. Bir de üstüne üstlük bu bilgisayarlara bağlanabilen telefonlardandı. Bir öğrencim bu pano fikrini ilk duyduğunda çok keyifli olmak istediğini ve panoyu bu amaçla kullanacağını söylemişti. Peki nasıl istersen dedim. Nasıl yapabileceğini tam kestirememiştim. Bir hafta sonra dergilerden kestiği bir resimle geldi. Sanırım bir şampuan reklamından gülümseyen kadının resmini kesmişti. Bir an için duraksadım. Başkasının gülen suratına bakıp bunu kendi hayatında yaratabilir miydi? Kendisine bu soruyu sormadım ama enerjimden hissetmiş olmalı ki hemen açıklamaya başladı. Bu resme baktıkça bu resimdeki kadın gibi olmak istiyorum. Son derece kendine güvenen ve böyle gülümseyebilen. Açıklaması çok mantıklıydı. Eğer yanılmıyorsam 3 ay sonra aynı o resimdeki kadın gibi gülümseyebiliyordu. Hem de her gün. Odak değiştirme egzersizi. Aslında bu tam olarak bir egzersiz değil. Buna daha çok kişisel gelişimin can kurtarma yeleği diyebiliriz. Bende olabiliyor, öğrencilerimde oluyor, sizde de olabilir. Bazen hiçbir egzersiz işe yaramayabilir. O kadar bıkkın hissedersiniz ki bırakın egzersiz yapmayı, nefes almak bile sizin için ızdırap haline alır. Ego kontrolü tamamen ve çok güçlü bir şekilde ele geçirmiştir. O egzersizi denediniz, bu egzersizi denediniz, piramitler çizdiniz, fal baktınız, telli babaya tel taktınız, ayağımı yaktınız, yok yok yok. Hiçbir şey sizin daha iyi hissetmenizi sağlamıyor. Her şeyi bir kenara bırakın. Çok ciddiyim. Her şeyi bir kenara bırakın. Bu seferlikte böyle oldu deyin ve gidip son derece kel alaka bir konuyla ilgilenin. Film seyredin, uyuyun, dondurma yemeye çıkın, her ne yaparsanız yapın ama kendinizle ilgilenmeyi bırakın. Esra ile birlikteliğimizin ilk aylarından birinde kıskançlık yüzünden inanılmaz bir depresyona girmiştim. Sabah erken saatlerde durumumu fark ettiğim için hemen egzersizlere başladım. Her ne denediysem denedim, hiç işe yaramadı. Hatta hocamla seans bile yaptım. Yok, hala depresyondaydım. Hatta bir de üstüne kendime sinirlenmeye başladım. Akşamüstü olmuştu ve ben yaklaşık 7-8 saattir kendimi düzeltme çabası içindeydim. Battıkça batıyordum. Derken bir arkadaşım aradı. Evine tuzlu su akvaryumu kurmaya karar vermişti. Benim de konuyla ilgilendiğimi bildiği için fikir almak istiyordu. İçimden şu an ne seninle ne de tuzunla hiç uğraşacak halim yok demek geldiyse de konuyu ben de çok sevdiğim için sohbete girmiş bulundum. Akvaryum nasıl kurulur, nelere dikkat etmeli, nereden ne almalı gibi konulara o kadar derin dalmıştık ki telefonda 45 dakika konuştuğumuzun farkına bile varmamışım. Bu arada hemen belirteyim. 45 dakika boyunca iş hariç telefonda konuşmak Amerika için gerçek ötesi bir durumdur. Telefonu kapattığımda birden bir boşluk hissettim. Sanki yakın bir dostumu kaybetmiş gibiydim. Ne olduğunu anlamaya çalışırken kendime geldim. Depresyonum yok olmuştu. Ciddi ciddi kendisine hiç eser kalmamıştı. Ne sinir vardı ne de bıkkınlık. Odağımı yoğun bir şekilde başka sevdiğim bir konu üzerinde tutmak bir anda egomu ters köşeye yatırmıştı. Sırf ters etmek için bilinçli olarak beni sıkıntıya düşüren konu üzerinde tekrar düşünmeye başladım. Yok, istediğim kadar çabalayayım tekrar depresyona giremiyordum. Bunu size her gün yapın diyemiyorum. Çünkü bu yöntemle probleminizi sadece inkar etmiş olursunuz. Egoya çalım atmış olabilirsiniz. Bir süre sonra aklı başına gelecek ve sizi tekrar ikna etmeye başlayacaktır. Bu yöntemi sadece rahat bir nefes alabilmek için kullanın. İşte bazı workshoplarda eleştirdiğim de aynı bu durum. Bazılarınız bir hafta kadar şehir dışında bir yerde kendilerini bir otele kapatıp odaklarını yoğun bir şekilde değiştirip egonun sesinden kurtuluyor. Yeni dostluklar kuruluyor. Herkes kendini bir harika hissediyor. Ego ise tamam, sen şimdi keyfini çıkart buranın. Bak sonra neler olacak deyip susuyor. Geri döndükten 2 gün sonra yani odak tekrar eskiye dönmeye başlayınca güm diye yumruk yemiş gibi oluyorsunuz. Çünkü ego tekrar iş başında ve birileri size artık her gününüz harika geçecek, iyileştiniz gibi masallar anlattığı için siz niye uğradığınızı bile anlayamadığınız için bu sefer kendinizi suçlamaya ve workshop sırasında verilenleri anlayamamış olmanıza kızmaya başlıyorsunuz. Kısaca gittiğinizden daha kötü geri dönüyorsunuz. Kendinizi hiç suçlamayın. Hata yapmış falan değilsiniz. Sadece şunu hatırlayın. Kişisel gelişim kilo vermek gibi bir şeydir. Spor salonuna gidip iyi bir antrenman yapıp taze sıkılmış bir portakal suyu içmek elbette son derece faydalı. Ama o kadarla kalmıyor. İstediğiniz kiloya ulaşıncaya kadar her gün tekrar etmeniz lazım. 6. bölüm. Spiritüel ÖSS ve ÖYS kılavuzu. Hepimiz gelişmek istiyoruz. Hayatta daha iyi bir yerlere ulaşmak istiyoruz. Daha iyi kavramı herkese göre değişiklik gösterecektir ama herkes için bir daha iyi muhakkak vardır. Sizin için daha iyi olanı istediğiniz an karşınıza birçok öğreti ve hoca çıkacaktır. Aynı mesajı veren 2 hoca bile kendi tarzlarına göre farklı öğrencileri çekecektir. Esra ile ben bunu her gün deneyimliyoruz. Aynı şeyi farklı cümlelerle öğrettiğimiz için bizim cümlelerimize uygun öğrenciler çıkıyor karşımıza. Ben de aynı yoldan geçtim, hala da devam ediyorum geçmeye. Karşıma bir sürü öğreti ve öğretmen çıktı. Bazılarıyla devam ettim, bazılarını elimde sopayla kovaladım dışarı. Onca yıl sonra kendi kendime bir kılavuz geliştirdim. Şimdi bir öğretmen veya öğretiyle karşılaştığımda hemen kendi kendime sorduğum bazı sorular var. Yani bir çeşit değerlendirme yapıyorum. Ev alırken, araba alırken, yemek ısmarlarken, restoran seçerken, elbise alırken yaptığımız gibi. Eğer bir öğreti size hayat zordur gibi veya buna benzer bir kavramla yaklaşıyorsa dikkat. Çünkü hayat son derece kolay. Başarmak, her anlamda başarmak son derece kolay. Eğer bir öğreti size şu şekilde giyinmelisiniz diyorsa dikkat. Evren moda tasarımcısı değil. Yazılı tarihte birçok mükemmel insan var ve hepsi birbirinden farklı şekillerde giyiniyordu. Eğer ille de giyim kuşam önemlidir diyorlarsa lütfen bize Evren İlkbahar giyim kataloğunu göndersinler. Biz de öğrenip hatalarımızı hemen düzeltelim, cahil kalmayalım. Eğer bir öğreti, yöntem sizi anlamak yerine sizi daha önceden var olan bazı kalıplara sokmaya çalışıyor ve size bazı latince etiketler yapıştırmaya, sizi hasta olduğunuza ikna etmeye çalışıyorsa dikkat. Hasta değilsiniz, deli değilsiniz. Sadece ego ile olan ilişkinizi tam olarak çözebilmiş değilsiniz. Eğer bu iş fabrikasyon bir şekilde bir kitap yazıp ardından herkese bu kitapta yazan etiketlere göre dosyalamak kadar basit olsaydı, bu konularla ilgili yazılan ilk kitaptan sonra sorumlu hiç kimse kalmazdı. Eğer bir öğreti size anlamadığınız dillerde kelimeler söyletip bunların iyi geleceğinden bahsediyorsa dikkat. Evren bir dili diğerinden daha üstün tutamaz. Çünkü 1. Dil dediğimiz olay insan yaratımıdır. 2. Eğer evren cidden bir dili diğerinden daha üstün tutuyorsa, yahu bu dil sizin için daha iyi, o yüzden böyle konuşmak sizin için daha iyi dediyse, bu ilk yaratılışta kullanılan dil olmalıydı. Aga, agu, gu gu gu, homga. Hani şu mağaralardaki atalarımızın kullandığı. Çünkü sonraki bütün dilleri biz yarattık. Eğer bir öğreti, falanca sizden daha üstün, önce 10 yıl ona hizmet etmeniz lazım. Ya da falancanın karşısında terbiyeli olun ve yere eğilin, ayaklarınızı ona doğru uzatmayın diyorsa fazlasıyla dikkat. Evrenin gözünde herkes eşittir. Bizim gözümüzde değildir. Eşitsizlik gördüğünüz an bilin ki bir insan egosunun filtresiyle karşı karşıyasınız. Benim 10 yılda başardığımı siz 3 günde başarabilir, benim 3 günde başardığımı 10 yılda başarabilirsiniz. Kimin önce başladığının, kimin neye ustalık mertebesine getirdiğinin konuyla hiç ilgisi yok. Ama egoyla ilgisi çok. Eğer bir öğreti size, şu an aşağılarda bir yerdesiniz, ileride yükseleceksiniz, zaman alacak, tek yolu bu diyorsa, dikkat dikkat. Evren için herkes mükemmeldir ve zaman diye bir kavram yoktur. Bizim egomuz için vardır. Evren size her istediğinizi her an vermeye hazır. Eğer siz almaya hazırsanız, hala hazırda mükemmelsiniz. Bunu bir an önce kabul etseniz iyi olur. Eğer bir öğreti size, geçmiş hayatınızda yaptıklarınızın bedelini ödüyorsunuz, bu böyle biline diyorsa dikkat. Bu, hayatımda gördüğüm en zekice ego oyunlarından biri. Sizi çaresiz olduğunuza ikna etmek. Düşünsenize, bir önceki hayatınızda bambaşka biriyken bir şey yapmışsınız. Şimdi cezasını siz çekeceksiniz. Yan komşunuzun karısını öldürmesi ve sizin bu yüzden hapse girmeniz kadar hüzünlü bir durum bu. Eğer bir öğreti size falanca sorundan kurtulmak zordur diyor ve sizi komando eğitimi gibi eğitimlere sokuyorsa dikkat. Kahkahalar atarak, havuz başında güneşlenerek bile bütün sorunlarınızdan kurtulabilirsiniz. Evren için zor bir şey olmadığına göre zor kavramının da var olması mümkün olamaz. Şöyle bir tane düşünebiliyor musunuz? Lütfen söyleyin. Tanrım şunu şunu şunu ve şunu istiyorum. Vallahi istediklerini veririm vermesine de biraz zor olacak. Eğer bir öğreti size falanca gezegen filanca gezegene çok yakın, bir diğer gezegenin şurada duran gezegene garezi var, şu soldaki çemberli gezegense çok yamuk duruyor, o yüzden sen bugün hiçbir iş anlaşması yapma diyorsa dikkat bile etmeyin. Sadece gülün geçin. Dikkat etmenize bile değmez. Evren her an, her dakika, her saniye mükemmel işler. Eminim o gezegenlerin oralarda olmalarının bir sebebi vardır. Ama bu kesinlikle sizin işinize çomak sokmak için değildir. Eğer bir öğreti size şöyle şöyle yaparsanız evrensel enerjiyi daha iyi kanalize edersiniz, daha iyi çekersiniz diyorsa dikkat. Siz cep telefonu değil insansınız. Cep telefonları kapsama alanı dışına çıkar. Uydu antenleri belli şekillerde belli yönlere çevrilmelidir. Radyonuzu bu odada değil de yandaki odada daha iyi duyarsınız. Siz ne cep telefonu, ne radyo, ne de uydu antenisiniz. Bu arada bu tip frekans bozukluklarının asıl sebebi alıcının değil vericinin yeterince kuvvetli olmamasıdır. Bir radyo istasyonu daha uzun bir anten kullansa, daha güçlü vericilerden yayın yapsa her yerden duyulur yayınları. O zaman size evrensel enerjiyi nasıl daha iyi alabileceğinizi söyleyen biri şunu diyormuş. Evren o kadar da kuvvetli değil. Belli şekillerde belli araçları kullanmasak Tanrı'nın enerjisi bize tam olarak ulaşmaz. Elimde değil. Şimdi de şöyle bir tane geldi gözümün önüne. Yukarıdan aşağı bize doğru bağırıyor. Hanım, görüntü şimdi düzeldi mi? Son olarak bir uyarıda daha bulunacağım. Ama önce bir şeyi itiraf etmem gerek. Eşimle hep tartıştığımız bir konu vardır. Ben şunu iddia ederim. Bir öğretiyi takip eden insan topluluğuna bir göz atmak lazım. Onlar bu öğretilerden ne kadar fayda görmüşler? En azından yüzdelerini bir incelemek lazım. %90'ı fakirlik içinde olan, pislik içinde olan, savaşın, kavganın eksik olmadığı bir gruptan çıkacak öğretiden ne kadar fayda gelir? Çünkü o öğreti, onu bize aktaran kitlenin filtresinden çıkıp geliyor. Eşim de şunu söyler. Kimin neyi ne kadar uyguladığı onların kendi sorunu. Önemli olan öğretinin ne dediği ve senin bundan neler öğrenebildiğindir. 2 gün önceye kadar iki arada bir derede kalmış vaziyetteydim. Kendisine hak veriyordum ama bir yandan da kendi fikrimin cazibesinden kurtulamıyordum. 2 gün önce olan bir olay bakış açımı değiştirdi. Elinizde tuttuğunuz bu kitabın 4. bölümünde bazı tanıdık sorunlara göz atalım kısmında size 4 tane temel sorundan ve çözümlerinden bahsettim. Aslında bu kitabı ilk yazmaya başladığımda o kısımda 5 tane sorun ve çözümü vardı. 5.'yi de yazdıktan sonra bir şey beni rahatsız etmeye başladı. Önce ne olduğunu anlayamamıştım. 5. sorunu da ilk 4'ünü yazdığım mantıkla yazmış, aynı formüle oturtmuştum. Ama bir şey beni rahatsız ediyordu. Tekrar tekrar okudum yazdıklarımı. Sonunda neyin beni rahatsız ettiğini buldum. İlk 4 sorun benim hayatımda birebir yaşadığım ve kendi üstümde uygulayarak çözümlerine başarılı bir şekilde ulaştığım sorunlardı. Yani anlattıklarımı uygulayabilmeyi becermiştim. Oysa 5. sorunu henüz ben de hayatımda uygulamayı beceremedim. Hala üzerinde çalışıyorum. Bir gün becereceğimden de eminim. Ama şimdilik yazdıklarım sadece ahkam kesmekten ibaretti. Sadece mantığımı kullanarak yazmıştım ve samimi olmaktan uzaktı. Ve koca bir bölümü kitaptan çıkarttım. Size o kısmın faydalı olacağına inanmadım. Çünkü faydasına ben bile hala inanabilmiş değilim. O kısımda anlattıklarımın doğru olduğunu biliyorum ama hala hissedemiyorum. Anlattıklarım benim filtremden hem de henüz tam olarak anlayamamış filtremden geçerek size gelecekti. Bir gün birisi kalple kafa arasında aslında çok uzun bir mesafe vardır demişti. Haklıymış. Eğer bir öğretiyi uygulayan insanlar bu öğretinin iddia ettiği faydaları kendi hayatlarına hala alamamışlarsa biraz dikkat. Sadece biraz dikkat. Belki işim haklıdır. Bu o öğretiyi uygulayan insanların hatasıdır. Belki ben haklıyımdır. Bu öğretiden kaynaklanmaktadır. Son söz. Bir gün arkadaşım Zeynep isyan etmiş bir halde şu soruyu sordu. Paris Hilton hiç bu yöntemlerden birini kullandı mı acaba? Neden ben bunları yapmak zorundayım? Çok güzel bir soru. Bilmiyorum. Paris belki bunları kullandı, belki kullanmasına gerek bile kalmadı. Belki para konusunda hiçbir zaman kullanmasına gerek yoktu. Belki ilişkiler konusunda 1-2 düzine seans ona da iyi gelebilir. Etrafımdaki insanları gözlemlediğim zaman gördüğüm tek şey şu. Herkesin farklı bir hikayesi var. Herkes hayatını kendi çizdiği rotada götürüyor. Bu bir yarış değil. Aynı kulvarlarda bile değilken bunu bir yarış haline getirmek sadece kendinize haksızlık olur. başarılı olmak, herhangi bir konuda başarılı olmak istiyorsanız hiçbir sistemi takip etmeden yapabilirsiniz. Yapanlar o kadar çok ki. Sakın unutmayın. Esas öğretmen kalbiniz. Esas öğreti sizsiniz. Sonsuz sevgiler. Kitabın sonu. 3 Temmuz 2009. Sayfa 263.